Kitabın adı Ölüm Tanığı. Yazarı Nora Roberts. 13. ayrım. 6. bölüm. Hah, buyurun bakalım, diye içinden söylendi İyi. İçinden herife tekmeyi yapıştırmak ve o kıymetli hayalarını ağzına sokmak geldi. Charles keyifle gevşek gevşek sırıtıyordu. Fakat Eve'in buz gibi bakışlarıyla karşılaşınca sırıtmayı kesti, bıyık altından gülümsemekle yetindi. Ikına sıkına ayağa kalktı. Teğmen, sizi görmek benim için her zaman bir zevktir. Charles, gece işleri hala tıkırında demek. Evet, çok şükür. Rourke, seni tekrar görmek güzel. Merhaba Charles. İçkini tazeleyeyim mi Arina? Ne? Arina'nın gözleri dört dönüyor, bir Eve, bir Rourke'a, bir Charles'a çevriliyordu. Bir yandan da boynundaki gümüş zincirle oynayıp duruyordu. Hayır, hayır sağ ol. Tanışıyorsunuz demek. Yüzündeki o tatlı pembelik koyulaşmış, kırmızıya dönmüştü. O her zamanki kadınsı, yardım isteyen jestle ellerini iki yana açtı. Teğmen'le birkaç kez görüşmüşüzdür, hatta müşterek bir dostumuz bile var. Ağır ol, dedi Eve, çok ama çok kısık sesle. Sinirleri tepesine çıkmıştı bile, patladı patlayacaktı. Buraya bir arkadaş olarak mı geldin Charles, yoksa ücretle mi? Benim gibi bir adam böyle şeyleri ortalık yerde konuşmaz. Ne olursunuz, çok utanç verici bir durum bu. Arina tedirginlikle yine elini zincirine götürdü, oynamaya başladı. Charles'ın yüzünde ince, alaycı bir gülümsemenin belirdiğini fark etmedi. Fakat bu gülümseme Eve'in gözünden kaçmamıştı. Belli ki Charles'ın bir profesyonel olduğunun, bu işi yaptığının farkındasınız. Yalnız kalmak istemedim, bana sadece eşlik edecek birini istedim yanımda. Charles'ı, yani Bay Monroe'yu da çok önermişlerdi. Arina, Rourke yumuşacık adımlarla odanın ortasına doğru ilerledi. Zahmet olmazsa bir kahve ikram edebilir misin bana? Çok canım çekti de. Ah, tabii, ne demek. Kusuruma bakma lütfen, hemen gidip. Sen dur, ben hallederim. Charles, Arina'nın kolunu şöyle bir okşadı, sonra mutfağa gitti. Ben de gidip yardım edeyim. Rourke, Eve son bir defa daha baktı, Charles'ın peşinden gitti. Bu manzaranın size nasıl göründüğünü tahmin edebiliyorum, diye söze başladı Arina. Şimdi kendime bir seks partneri tuttuğum için buz gibi inanılmaz derecede bencil biri gibi geliyor olmalıyım size. Ne de olsa daha bir gece önce... Sizin gibi bir kadının biriyle olmak için parayla adam tutmak zorunda kalması çok tuhaf geldi bana. Arina hafifçe güldü. Kendine bir kadeh beyaz şarap koydu. Şarabı yudumlaya yudumlaya odada dolanmaya başladı. Yürüdükçe geceliğin ipek etekleri hışırdıyordu. İçinde şüphe barındırsa da hoş bir iltifat ettiniz. Hem de ikisini birden incelikle dile getirdiniz. Buraya size iltifatlar düzmeye gelmedim. Elbette. Arina'nın gözlerindeki esprili ışık geçti. Tabii ki bu amaçla gelmediniz. Cümlenizde ima ettiğiniz sorunun yanıtı şu. Çoğu zaman kendi kendime kalmak istiyorum. Herhalde gençliğimde partiden partiye koştuğum, çok kişiyle görüştüğüm için şimdi böyle oldu. Zaten uygunsuz davranışlarımdan, uyuşturucularla yaşadığım sorunlardan da haberdarsınız. Fakat bunların hepsini ardımda bıraktım. Arkasını döndü, başını yukarıya kaldırdı. Onca şeyi bırakmak hiç kolay olmadı tabii. Neyse ki sonunda başardım. Fakat sonrasında bir zamanlar dost bildiğim birçok kişiyi kaybettim. Bağımlılığım yüzünden önem verdiğim pek çok ilişkimi mahvettim. Bağımlılıktan kurtulduğumdaysa artık benim için bir şey ifade etmeyen insanlarla bağımı kopardım. Şimdi tüm dikkatimi kariyerime vermem gereken bir dönem geçiriyorum. Hayatımda arkadaşlara da, gönül ilişkilerine de ayıracak pek zamanım yok. Draco'ya karşı duygusal bir şeyler hissettiğiniz oldu mu? Hayır, asla. Çok ama çok uzun yıllar önce birlikte olduk. İlişkimizde duygulara da, akla da yer yoktu. Sonra bir süreliğine tek ortaklığımız tiyatro oldu. Derken New York'a döndüm. Çünkü bu oyunda oynamayı çok istiyordum. Ayrıca Richard'ın bu role çok yakışacağını da adım gibi biliyordum. Tiyatro sahnesine bir daha onun gibisi gelmeyecek. Ah Tanrım! Gözlerini sıkı sıkı yumdu. Titremeye başlamıştı. Bu bir felaket. Tek kelimeyle felaket. Onu bir insan olarak kaybetmekten ziyade bir aktör olarak yitirdiğimiz için çok üzülüyorum. Böyle düşünmek de ayrıca üzüyor beni. Hayır, imkanı yok, tek başıma kalamam. Koltuğa çöktü. Dayanamıyorum, uyuyamıyorum. Uyuyacak olursam kabuslar görüyorum. Uyandığımı görüyorum, ellerim kana bulanmış oluyor. Richard'ın kanına. Başını kaldırdı. Bitkin gözlerle Eve baktı. Başımı yastığa her koyuşumda böyle korkunç kabuslar görüyorum işte. Sonra bunlar beynime işliyor. Çığlıklarla uyanıyorum. Sanki tüm bedenim onun kanına bulanmış gibi oluyor. Yaşadıklarımı hayal bile edemezsiniz. Gözünüzde canlandıramazsınız, mümkün değil. Fakat Eve, böyle kabuslar görmenin ne demek olduğunu kendinden biliyordu. Eve'in kabusları da küçücük buz gibi bir odada geçiyordu. Sokağın karşı tarafından gelen pis kırmızı ışık odayı kaplıyordu. Canı çok yanıyordu. Vahşice tecavüze uğrayışının, karşı koymaya çabaladığında kırılan kolunun acısını duyuyordu. Her yerde kan vardı. Tecavüzcüsünün kanıydı bu. Sürüne sürüne odadan çıkarken bıçağın ucundan damlayan kan ellerini lekeliyordu. Daha 8 yaşındaydı Eve. O kabuslarda da hep 8 yaşında kaldım. "Sizden bunu yapanı bulmanızı istiyorum," diye fısıldadı Arina. "Bunu yapanı bulmak zorundasınız. O bulunduğu zaman kabuslar da bitecek. Bitecek değil mi? Bitmez mi yoksa?" "Bilmiyorum." Eve olanca gücüyle kendini toparlamaya çalıştı. Kötü hatıralardan sıyrılıp bugüne dönmeye zorladı kendini. Kontrolü elden bırakmamalıydı. "Uyuşturucu meselesiyle ilgili ne biliyorsanız anlatın bana. Bağlantıları kimlerdi? Ona uyuşturucu temin edenler kimlerdi? Bu işin içinde kimler vardı?" O sırada mutfakta Charles şarabını yudumluyor, Rourke ise oto aşçının kahve niyetine verdiği kahve taklidi içecekle idare ediyordu. "Arina zor günler geçiriyor," dedi Charles. "Evet, tahmin edebiliyorum. İnsanın keyif sürmek için para ödemesi de yasak değil." "Evet, tabii. Benim mesleğim de onunki kadar meşru." Rourke başını kaldırdı. "Monroe, Eve'in vesikalı refakatçilere hiçbir garezi yoktur." "Bir tek bana garezi var o zaman. Sadece Peabody'yi korumaya çalışıyor." Rourke doğruca Charles'ın gözlerine baktı. "Tabii ben de. Delia'yı çok severim ben. Onu asla incitmedim, asla kandırmadım." Başını çevirdi, camdan dışarıya baktı. Kentin ışıklarını seyrediyordu. "İşimin dışında bir ilişki yürütme ve hayat sürdürebilme şansımı bir kadına yalan söylediğim için kaybetmiştim. Başka birini de ona değer verdiğim, dürüst olmak istediğim için kaybettim. Artık kendimle barıştım. Neysem oyum ben." Yüzünü Rourke'a döndü, dudaklarını büzdü. "İşimde de gayet iyiyim." Delia bunu böylece kabullendi. "Olabilir. Fakat kadınlar hayli tuhaf yaratıklardır, öyle değil mi? Biz erkekler asla onları çözemeyiz. Hislerinden emin olamayız. Bence kadınları her daim çekici bulmamızın nedeni de bu. Ne de olsa gizem bir kere çözüldü mü, eskisi kadar ilginç gelmez insana." Charles yarım yamalak güldü, sonra gözlerini mutfaktan dışarıya dikti. O sırada Eve mutfağa girdi. Charles'ın kocasıyla orada sadece bir iki dakikalığına basit bir erkek muhabbetine girmesinden neden bu kadar rahatsız olduğunu bilmiyordu Eve. Yine de sinir olmuştu işte. Rourke'a dik dik baktı. "Sohbetinizi bölüyorum, kusura bakmayın. Rourke, Charles'la biraz konuşacağız da acaba bir dakikalığına Arina'ya arkadaşlık edebilir misin?" "Elbette. Bu arada kahve çok da kötü değil, haberin olsun." Eve, kocasının mutfaktan çıkmasını bekledi. Sonra oto aşçının başına geçti. Canı otel kahvesi çektiğinden değil de bir bahane bulup biraz yatışmak için. "Bayan Mansfield ne zaman arayıp senden randevu istedi?" "Bugün öğleden sonra, 2 civarıydı galiba." "Senin açından o güne randevu ayarlamak için geç bir saat değil mi?" "Evet öyle." Eve kendine kahve koydu, duvara yaslandı. Kahvenin sıcaklığından fincandan buharlar yükseliyordu. "Bu gece işler kesat mıydı?" "Randevularda ayarlama yaptım." "Peki ama neden?" "Arina önceden tanışmadığınızı söyledi. Arkadaş değilmişsiniz. Daha önce böyle bir paralı ilişkiye de girmemişsiniz. Bir yabancı için niye zahmete girdin?" "Çünkü ücretimin 2 katını ödedi," dedi Charles lafı dolandırmadan. "Sana niçin para ödedi? Sadece seks için mi? Bütün gece kalman için mi?" Charles durakladı. Gözlerini şarabına dikti. Yüzünü tekrar Eve çevirdiğinde bakışlarına soğuk bir hava gelmişti. Bunu yanıtlamak zorunda değilim. Yanıtlamayacağım da. Burada bir cinayet soruşturması yürütüyorum. Seni ifade vermek için polis merkezine de götürebilirim. Evet, götürebilirsin. Götürecek misin peki? İşimi zorlaştırıyorsun. Kahvesini bıraktı. Duvardan tezgaha giden daracık alanda volta atmaya başladı. Raporumda seni aynen gördüğüm gibi yazmak zorundayım. Durum bu haliyle bayağı fena zaten. Fakat bu tavrın seni merkeze götürmeye, ifadeni resmiyete dökmeye zorluyor beni. O zaman bütün bunlar Peabody'nin burnunun dibinde yaşanacak. Ve ikimiz de böyle bir şey olsun istemeyiz diye mırıldandı Charles. Sonra iç çekti. Bak Dallas, şöyle oldu. Bir müşterim Arina'ya benden bahsetmiş. Ona rahat bir gece geçirtebileceğimi anlatmış. O da beni aradı işte. Moralinin nasıl bozuk olduğu yüzünden açıkça okunuyordu. Draco'nun başına geleni duymuştum. O yüzden canının neden sıkın olduğunu sormadım bile. Bir geceliğine yanında kalmamı istedi. Burada odada bir akşam yemeği yemek, biraz laflamak, sonra da seks yapmak istiyordu. Böyle son dakikada arayıp verdiği zararı telafi etmek için de gecelik ücretimin iki katını ödedi bana. Her şey gayet basit yani. Draco'dan bahsettiniz mi hiç? Hayır, sanattan, tiyatrodan bahsettik. Üç kadeh şarap içti. Yarım pakette bitki sarması tüttürdü. Siz buraya gelmeden 20 dakika kadar önce ellerinin titremesi durdu. Duygusal olarak tükenmiş biri o. Şimdi de olanca gücüyle toparlanmaya çalışıyor. Pekala, anlıyorum. Eve ellerini ceplerine soktu. Peabody raporumu görecektir. Charles artık sinirlenmeye başlamıştı. Delia benim ne iş yaptığımı biliyor. Tabii, tabii. Charles'ın bu sözleri Eve'in boğazını düğümlemişti. O yetişkin bir kadın Dallas. Hah, yetişkinmiş. Eve öfkesiyle artık başa çıkamayacağını anladı, duvara yumruğunu indirdi. Senin gibi bir çakalla nasıl baş etsin o? Kadının ailesi Freeager bir kere. Tanrı'nın unuttuğu bir yerde büyütmüşler onu. Eliyle Orta Batı'yı anlatan belli belirsiz bir hareket yaptı. Peabody iyi bir polis, çok iyi bir polis. Fakat onun da zaafları var. Sana bunlardan bahsettiğimi duyunca da tepesi atacak, resmen canımı okuyacak. O değerli bir insan diye karşılık verdi Charles. Sen ona değer veriyorsun ama benim de aynı şekilde değer verdiğimi nasıl anlayamıyorsun? Kadınlara iş gözüyle bakıyorsun sen. Ancak benimle iş yapmak isteyip para verdikleri zaman. Delia ile ilişkimiz öyle değil. Biz birlikte bile olmuyoruz ki. Nedenmiş o? Ücretini karşılayamıyor mu yoksa? İyi, kelimeler ağzından çıkar çıkmaz pişman oldu. Böyle söylediği için kendinden nefret etti. Charles'ın o sakin bakışlarında incinmiş bir ifade görünce nefreti daha da büyüdü. Özür dilerim. Özür dilerim, çok kötü bir laf ettim. Haddimi çok fena aştım. Evet, öyle oldu. Eve bir anda yorgun hissetti. Yere çöktü, duvara yaslandı. Bunları duymak istememiştim. Böyle şeyler düşünmek istemiyorum, severim seni. Charles buna çok şaşırmıştı işte. O da yere oturdu, sırtını tezgaha yasladı. Dizleri neredeyse birbirine değdi diyecekti. Gerçekten mi? Evet, yani çoğu zaman. Noel öncesinden beri Peabody ile görüşüyorsunuz. Ve demek hala Peabody aklını mı kaçırdı yoksa? Charles gevşemişti, ağız dolusu güldü. Of Dallas, ne istediğine bir karar versen diyorum. Onunla yatsam adi herifin teki oluyorum. Yatmasam yine adi herifin teki oluyorum. Rourke haklıymış gerçekten. Ne demek Rourke haklıymış? Kadınları çözmek mümkün değil. Şarabından bir yudum aldı. Peabody benim dostum. İlişkimiz o yönde gelişti işte. Müşterim veya meslektaşım olmayan çok fazla dostum yoktur esasen. Aman gözünü dört aç. Başını çevirdiğin an bölünerek çoğalır bunlar. Sonra da yaşamın büsbütün karışır. İyi bir arkadaşsın sen. Bu arada dedi Charles, Eve'in ayağını hafifçe vurdu. Ben de genelde severim seni, şeker teğmen. O gece kabus geri döndü. Aslında böyle olacağını bilmesi lazımdı. Arina'nın rüyalarından, kandan, korkudan bahsetmesi, kabusun ortaya çıkışını tetikleyecekti. Fakat bunu gayet iyi biliyor olsa da, kabuslar bir kere aklına yerleşti mi, geri dönüşü olmuyordu. Onun odaya girdiğini gördü, babasının. Dallas'taki o iğrenç küçük odadaydılar. Termometre havanın sıcak olduğunu gösterse bile, içerisi buz gibiydi. Yine de Eve onu görünce, kokusunu alınca, yine içtiğini fakat sızacak kadar da içmediğini anlayınca terlemeye başladı. Açlığı öyle büyümüştü ki gidip iki lokma yiyecek bulmak için her şeyi göze almıştı Eve. Yeter ki bir parçacık peynir geçsin boğazından. O sırada bıçak elinden kayıverdi. Yere düşene kadar günler, yıllar, asırlar geçti sanki. Rüyasında bıçağın yere düşerken çıkardığı takırtı aynen bir şimşek gibi büyüdü, kulaklarında yankılandı, yankılandı. Babası ona yaklaşırken dışarıdaki tabelanın ışığı yüzünü önce kırmızıya, sonra beyaza, sonra tekrar kırmızıya boyadı. "Lütfen yapma, lütfen, yapma lütfen." Fakat boşuna yalvarıyordu. Her seferinde aynı şeyleri tekrar tekrar yaşıyordu. Babasının umursamaz bir tavırla attığı tokadın acısını her defasında duyuyordu. Yere kapaklandığında kemiklerinin çarptığını hissediyordu. Sonra da onun üstüne abanışını, bedeninin ağırlığını duyumsuyordu. "Eve, hadi kendine gel. Eve, uyan, bana dön, evimizdeyiz." Eve'in nefesi kesilmişti. Çırpınıyor, kendisini tutan kolları itmeye çalışıyordu. Neyse ki Rourke'un yumuşak, tatlı sesi rüyasının içine girmeyi başardı. Artık güvendeydi Eve. "Evet, aynen böyle. Sarıl bana." Eve'i kollarına almıştı Rourke. Tıpkı korkudan titreyen bir çocuğu pışpışlar gibi kucağında usul usul sallıyordu bedenini. "Geçti artık. Bırakma beni." Eve'in şakağına dudaklarını dayadı Rourke. "Bırakmam." Eve, ertesi sabah uyandığında gördüğü kabusu hayal meyal hatırlıyordu. Rourke'un kolları hala bedenini sarıyordu. 13. ayrımın sonu. Sayfa 128. Devamı 14. ayrımda.